çok başarılı insanların çöp evlatları oluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Bu gerçek mi yoksa bir yanılsama mı? Referans noktan çok tepede olunca...
Sen normal aslında bir çocuksun değil mi?
Anne baba çok yukarıda olunca senin normal çocukluğun, normal vatandaşlığın biraz şey görünüyor.
Eksi görünüyor.
Başarısız görünüyor. Bu adamdan, bu kadından bu mu çıktı diye.
Anayı babayı geçen evlat var mı bildiğin?
Var.
Kim?
Şener Şen mesela.
Şener Şen, Ali Şen.
Şener Şen'in babası Ali Şen. O da sinema sanatçısı ki çok başarılı bir...
Ali Şen şey değil midir ya genelde? Bakkal. Kantara fazla basan.
Her türlü dolandırıcılığı, sahtekarlığı yapan. Sonunda da iflas edip felç geçiren. Oynadığı her filmde felç geçirmiştir evet, evet. Ali Şen. Bence... Bakkal hastalığı gibi yani.
Felç. Evet evet. Yani direkt yönetmen demiş ya. Bize final lazım diye. Büyük bitirmemiz lazım.
Orada da bir yeteneğin olduğu çok belli. Böyle gözlerini çok güzel devirip bayılıyor. Yandım evet. Anam falan diye böyle.
Ya bir de bu filmlerde genelde hep iyilik vurgulanır ya, iyilik kazanır. Oğlum finalde bir felç geçiriyor, tüm mahalle mutlu oluyor.
Evet.
Ayıp değil mi lan?
Kötüye de bu kadar vurmayın yani.
Mahalle bakkalı felç oldu diye siz evet. Niye mutlusunuz? Unu bunu kimden alacaksınız?
Bir de daha sık gördüğümüz şey var. Babanın ya da annenin gölgesinde kalan ebeveyn. Evet. Onlardaki, yani gölgesinde kalan demeyelim hani şimdi isim vermek zorunda kalacağız. İnsanların öyle algıladığı diyelim. Yoksa bizce öyle değil.
Bence öyle. Bu arada şöyle bir şey
Barış
var abi.
Barış Manço ismi ve Barış Manço'nun iki tane oğlu.
Ama bugün Doğukan Manço dediğin zaman akan sular duruyor biliyorsun.
Evet, DJ'lik yapıyor.
Evet.
Ben mesela şahsen benim babam bu kadar herhangi bir konuda böyle Allahu Ekber dağlarına çıkarmış olsa şeyi, seviyeyi. Ben o sektörle hiç ilgilenmem.
Tabii kuru canım ne gereği
olurum,
oğlum.
Doktor olurum.
Ama kuru yemişi öyle bir satarım ki. Herkes hayran olur diye.
Mesela Erol Evgin bir örnek. Oğlu var işte Murat Evgin. Başarılı. Diyemiyorum bir şey.
Oğlum bir yandan da zor bu konu. Çok enteresan bir ünlülük değil mi ya? Yani annen baban ünlü diye ünlüsün ya. Hiçbir şey yapmamışsın bu hayatta.
Evet.
Normal vatandaşsın yani.
Yani doğru düzgün şarkın yok.
Ya da hiçbir işte, şey yok abi.
Var da şey mesela ben de imkansız aşklar için yaratılmışım diye şarkım var mesela. Babanın izinden gidiyorsun. Bir de mesela Erol abi peruk kullanırken Murat Evgin'in gerçekten hani doğal haliyle çıkması piyasaya. Ve
onun oğlu da kel değil mi ya?
Kel.
O da doğuştan ya doğal kel değil mi?
Normal işte anadan babadan gelen genlerle kel kalmış ve peruk kullanmıyor.
Ama bir şey
babayı abi. Da ele veriyorsun.
Tabii tabii abi yani Erol abinin şu an bu çabası boşa gitmiyor mu?
Yani evde şey demiyor mudur lan ben yıllarımı verdim bu işe.
30 yaşında kel kel dolanıyorsun diye. Ya ben de şuna takılıyorum abi. Şimdi bak annenin babanın çok başarılı olmasını anlarım tamam mı? Bunun hı-hı. Bahanesi var. Dersin ki onun şartları başka, dönem başka. O zamanlar daha kolay daha zor. Bir şekilde uydurursun. Kardeşe ne diyorsun oğlum? Aynı ekmeği yemişsin. Aynı okula gitmişsin.
O çok kötü.
Kardeşin Beyoncé. Sen vatandaşsın yani. Bunu nasıl açıklayacaksın bana?
Bu, mesela müzeye falan düşman olur insan burada.
Tabii canım ya. Böyle belgesel çekilebilir biliyor musun? Bitik kardeşler diye. Bulacaksın Shakira'nın, Beyoncé'nin, David Beckham'ın kardeşini.
Bir de bence böyle kardeşler böyle bir projeye çok motive olurlar. Çünkü evet. Yani kardeşlerini bitirmek için bütün o kötü fotoğrafları getirirler. Böyle kötü anıları anlatırlar.
Aradığımız gün bugündür millet diye WhatsApp grupları
bak,
var.
Bak Beyoncé'nin bir şeyi var size anlatayım diye. Onun bir ayıbı var sizinle paylaşacağım bugün.
İlk aşkını hatırlıyor musun?
Ortaokulda Fatma isminde bir kız vardı. Çok böyle deli gibi aşıktım. İnanılmaz güzel bir sarışındı. Çok güzel bir... Sanki...
İnanılmaz güzel bir sarışındı diye.
Yetişkin bir kadından bahsediyormuş gibi.
Evet evet.
Öyle bir piliç hayatımda görmemiştim.
Ne kızıllar var ne kızıllar var. Buyurun.
Ona aşık olduğumu öğrenince bir gün arkadaşlarını topladı teneffüste.
Sizin sınıfta değil.
Bizim sınıfta değil abi. Geldi böyle. Çok ona hakaret etmeye başladı. Sen kimsin ki bana aşık oluyorsun? Ben seninle sevgili olur muyum? Ben sana mı kaldım? Neler neler yani.
Lan bu yaşta sana mı kaldım da çok koymuş.
Evet. Ben teklif bile etmemişim yani. Kendi içimde yaşıyorum. Birkaç arkadaşım biliyor ki onların yüzünden öğrenmiş. Bu tabii çok gurur kırıcı bir olay o yaşta. Bir de işte etrafında kızlar var. Böyle Emrah filmleri gibi yani. Çok kötü insanlar seninle dalga geçiyorlar. Hmm. orada bir gurur yapmak istedim ve bir yalana başvurdum. Bizim sınıfımızda bir Fatma daha vardı. Bu Fatma C bizim sınıfımızdaki. Görece biraz daha az güzel diyebileceğimiz bir kız arkadaşımız.
Görece daha rapçi. Fatma C.
Yani evet. Hani body shaming bir nefret suçudur bence. Tamam, buna hemfikirim bunda ama yani biraz fazla olumluyordu bedenini bana sorarsan. Yani çok hani çıkmak isteyeceğim bir insan değildi. Fakat ben orada bu yalana sarıldım. Dedim ki ben sana mı kaldım be dedim. Benim dedim aşık olduğum Fatma başka Fatma. Fatma C'ye aşığım ben dedim. İnanılmaz bir sessizlik oldu. Herkes çok şaşırdı. Tabii bu Fatma K rezil oldu. Oradaki bütün şeyini kaybetti. Havası, karizması gitti falan. Ben tabii o an çok mutlu oldum. Ama tabii bunun bir bedeli var. Bu iş şeye gitti tabii hemen. Fatma C'nin kulağına gitti. Fatma C böyle mekan basar gibi geldi. Kim lan bana aşık olan çocuk?
Kim o seçilmiş?
Benim diyemedim. Fakat hemen gösterdiler bu sana aşıkmış diye.
Senin gönlünü hoş eyleyecek budur diye.
Abi aldı beni avucuna, çıktı gökdelene. böyle bir hikaye yani. Sonra biz ertesi gün sevgili olduk. Başka bir şansım yoktu. Fakat uzun süre sevgili olduk. Ama tabii işte yani ortaokul sevgililiğinde abi ne bekliyorsun yani işte ne olursa. Public sex. Swinger partileri, kör randevular.
Swinger parti şey ama orta birlerle orta ikiler değişiyor. Saçma sapan. Evet. 7 aile 7 bebeler böyle olmuyor.
Fakat abi bu ışıltılı hayat benim Fatma C'ye çok yaramış olacak ki o kadar güzelleşti ki. Böyle hani ergenlikte o dönem öyle bir dönem var ya. Hani bir gün sonrasıyla bir gün öncesi aynı olmuyorsun. Böyle hani kaba tabiriyle serpildi güzelleşti derler. Abi o kadar güzelleşti. O kadar inanılmaz bir kız oldu ki. Herkes onu konuşmaya başladı. Ne kadar güzel bir kız falan. Ben de tabii azıcık havasını atıyorum. Çünkü sevgilisi. Hemen terk etti beni. Böyle güzelleşince. Başka biriyle çıkmış. Ben bunu duydum. Çok tabii kızdım. Gittim dedim ki kimle çıktın sen işte. Bulacağım onu döveceğim falan. İki sınıf üstten bir çocukla çıkmış. Ben dedim ki benim annem hasta, eve gitmem lazım.
Ağlamak için uydurduğun bir yalan bu değil mi?
Ortaokuldaki yalanı çok sert oluyor.
Evet evet.
Annem hasta, babam ölmek üzere. Sonra bir noktada sen de inanıyorsun yalanı ve ağlamaya başlıyorsun.
Ya bir tiyatro hocamız anlatmıştı da bunun babası köyde muhtar abi. Hı-hı. Çocuk okula geç kalıyor. Ne oldu lan diyor, babam öldü diyor, tamam mı? Köyde olay oluyor. Muhtar öldü diye bayağı her eve ateş düşüyor. Benim abi ilk aşkım. Ya ben bu arada aşık mıydım bilmiyorum.
Ben bir bitireydim.
Ha bitmedi mi? Çok pardon, buyurun.
Dur bitireyim. Keseriz buradan herhalde.
Kesmiyorum, hadi bakalım. Sen eve gidip ağlamadın mı oğlum? Daha ne var?
Yok, sonra eve gittim.
Ağla ağla, gözler şiş.
Sonra abi ben ilk hani sevdiğim Fatma K olan sarışın Fatma'nın yanına gittim. Tabii popülerite bitmiş. Artık eski arkadaşları yok çevresinde. Böyle biraz daha yalnız birisi olmuş. Çökmüş açıkçası. Derler ya böyle sarışınlar çabuk çöker. Ortaokulda bir senede çökmüş.
O da abi, Ruslar için diyorlar ya. 35'te bitiyor abi Ruslar. Buyurun.
Hiç öyle de bir şey yok.
Yok abi. Yok.
Gittim ona itiraf ettim. Dedim ki evet ben sana aşıktım. Sen benim ilk aşkımsın. Ama dedim o kadar hakaret ettin ki söyleme cesareti bulamadım falan diye. Sonra o da çok sevindi. Çünkü düşkün olunca standartların da düşüyor ve böyle bir habere seviniyorsun. Sonra biz sevgili olarak devam ettik hayatımızda.
Fatma C'yle de Fatma K'yle de sevgili oldun bir de.
Evet, ilk aşklarım Fatmalar benim.
Helal olsun.
Eyvallah abi.
Fatma bırakmadın bize Kemal. Benim de ilk aşkım yine ender bulunan bir ben kadın ismi mi? Ayşe. Seninki gibi. Türkiye'de biliyorsun 2-3 tane olan Ayşe. Abi şöyle, ben aşık mıydım bilmiyorum açıkçası. Ama ilk yakınlaştığım kız oydu. Yani ilk kimle yakınlaşırsan bir kafan karışıyor ya zaten. 6-7 yaşlarındayım. Kapıcının kızı var Ayşe. O yıllarda babam da arabasına çok düşkün. Her akşam geliyor böyle arabayı brandayla kaplıyoruz. Arabası çizilmesin işte, yağmur dolu yağarsa bir şey olmasın diye. Ben o brandayı yürüttüm abi onun üzerinden. Ayşe ile bulduğum her böyle kuytu yerde brandanın altına giriyoruz. Ayaklarımızla kıstırıyoruz, deli gibi öpüşüyoruz.
Abi buna Harry Potter'da var ya. Görmezlik pelerini.
Valla öpüşmelere doyamadığım yıllar yani. Sonra bir gün abisi böyle brandayı kaldırdı, bizi gördü.
Hadi canım.
Valla abisinin adını vermeyeyim şimdi, belki dinlerler. Çok sinirlendi çocuk. Ben de ne yapacağımı bilemedim abi. Yerde taş vardı, kafasını vurdu. O kadar büyük telaş yaptım ki başıma bir şey gelecek diye çocuğun kafasını yardım yani. Çocuk böyle kan içinde ağlıyor falan. Sonra cebimde de çok az para vardı. Ulan dedim ne yapayım, gidip buna bir şey alayım dedim. Oğlum Max aldım. Max var ya. Çocuğa verdim, çocuk gülmeye başladı.
Ciddi misin? Vallahi. Sevindi mi?
Sevindi. Kanı durdu. Biz yine buramdanın altına girdik. Öpüşmeye devam ettik. Herkes güzelleşti.
Abi bir bakıma başlık parası yani.
Evet evet, Max'la.
Ve başlık parasını vererek kan davasını bitirdi.
Ağırlığınca Max aldım kızı. 12 kilo Max ver lan şuradan diye. Abi işte ama o yıllarda hakikaten Max'la çözüyorsun ya işi.
Ama çocuk için de başka çare yok. Çünkü bir erkek için herhalde en kötü durumdur. Mesela böyle bir anı yakalamak istemezsin zaten. Hani sevgilin, karın ya da işte kardeşini böyle bir ortamda yakaladın diyelim. Normalde senin bir şiddet uygulaman lazım. Bir de üstüne dayak yemek.
Tabii tabii.
Çok kötü gerçekten. Çok kötü yani.
Bir de şimdi filmlerde biz bunun olması gerektiği gibi halini görüyoruz ya. Heh, abi yani. Baba gelir dağıtır döver diye.
Yani tam öyle olmayabilir gerçek hayatta. Diğer
hiç konuşulmuyor ya. Tabii. Orada ne hüzünler yaşandı. Evet. Ne hikayeler var acaba, değil mi? Kim lan kardeşimle çıkan diye giriyorsun. Tekme tokat dövüyorlar. Benim lan diye.
Dövdükten sonra tekrar bir brandanın altına girip öpüşmeye devam etsem falan. Çok
vallahi
kötü olur.
Biz onu
ya.
Yaptık zaten abi. Bayağı çocuk Max'ını... Ya bir Max süresince daha öpüştük. Yavaş yalan diye.
2016 yılında Rock FM kapandığında eve gidiyorum bir gün, telefon geldi. Ama arabada son ses Cengiz Kurtoğlu açık. Telefonda böyle işte sektörel bir gazeteden bir gazeteci sorular soruyor işte. Rock FM niye kapandı filan. O ara böyle hani tartışmalı konular olmuştu ya. Muhalif duruşundan dolayı kapandı filan falan, öyle tartışmalar oldu. Telefon gelince kapattım, Cengiz Kurtoğlu. Ondan sonra o kadar böyle inanılmaz bir röportaj oldu ki, böyle kısa bir röportaj. Ben şey filan anlatıyorum böyle. Rock FM'in kapanması tabii ki hepimizi üzdü ama önemli olan insanın kendisi içindeki o rocker tutumu, işte onu devam ettirmesi filan falan. Anlatıyorum da anlatıyorum. Sanki Ronnie James Dio'yu aramışlar gibi. Yardırıyorum yani. Konuştum, kapattım abi. Ondan sonra tekrar kökledim Cengiz Kurtoğlu'na. Ve gerçekten biz yıllarca hani rock kültürüne çok ait olmadan, çok hani Mesut'un da dediği gibi çok rock'n'roll iş yaptık ya.
Evet evet.
Çok yani, enteresandı değil mi?
Ben hiç ait değildim, bunu itiraf edebilirim.
Ben de çok ait sayılmam. Hiç.
Mesut da çok ait değil. Bunu da buradan söyleyelim.
Tabii, o da hep söylemiştir çünkü.
Mesut'un Spotify'da ne dinlediğine bakabiliriz. Neler neler.
Benim Spotify'da hani yıl sonunda şeyini çıkarıyor ya. Benim geçen sene en çok dinlediğim sanatçı Yıldız Tilbe çıktı. Yapacak bir şey yok. İnsan hangi kültürde yaşıyor olursa olsun, genel beğenileri ne olursa olsun, bir an geliyor arabeskin o esrarlı dumanlı havasına kaptırıyor kendini. Seviyor musun arabesk? Var mı öyle bir kültür içinde?
Ya vallahi şöyle abi, hani mesela lise arkadaşlarım falan Cengiz Kurtoğlu çok severdi. Hı-hı. Ben de hiç yok o kültür. Hı-hı. Cengiz Kurtoğlu'nun hiçbir şarkısını bilmem etmem falan. Ama mesela bir ara şeyi hatırlıyorum. Doğuş'un Gamsız diye bir parçası vardı.
Gamsız.
Vicdansız.
Ben sensiz.
Şimdi bu arabesk değil mi? Arabesk.
Bence de arabesk sayılabilir. Öyle böyle mesela sanatçılar var değil mi? Mesela kendi konumlandırmasını başka yerlerde yapmış. Ben rockçıyım, işte ben şuyum falan ama...
Buram buram arabesk.
Buram buram arabesk. Benim için mesela Erkin Koray öyledir. Rock'ın babası falan derler Erkin Koray. Çok da başarılı bir sanatçı, hiç hani çok büyük isim. Fakat şarkılarını dinledikçe gördüm ki müthiş bir arabesk sanatçı.
Ama işte arabesk çünkü en güçlü alan ya müzik evet. Türleri içinde. Yani tamam hani altyapı önemli, müzik türü önemli ama arabeskle işte damara kadar inebildiğin için, hitap ettiğin için insanı can evinden vuruyorsun.
Evet. Ya hani birçok müzik bir noktada böyle birbirleriyle buluşabiliyor. Biz zaten bak radyoculuk kariyerimizde nostaljide çalıştık. Nostalji müzik çalıştık.
Alaturka'da çalıştık.
Alaturka radyosunda çalıştık.
Karma Türk Pop Radyosu.
Karma Türk Pop Radyosu'ydu. Ahenk vardı arabesk. Rock FM zaten bizim bilindiğimiz işte ilk ismimizin duyulduğu yer. Fakat ben Türkçe rap gibisini İlker'im ne gördüm ne işittim.
Ne çocuğuma dinletirim.
Ne cenazeme ne cenazelerine.
Ne dinleyen elime sokarım.
Ya şurada hani tutuculuk yapmak istemem, hani ulan böyle müzik mi olur filan falan. Yok, çok başarılı örnekleri var. Mesela Ezhel'in falan ben hastası olmaya başladım. Dinliyorum. Ceza zaten çok bence uluslararası. Fakat genel itibariyle hiç o diğer müziklere benzemiyorlar. O kadar farklılar ki. Çok sertler abi. Dilleri falan çok sert.
Ya kötüsünün şeyi yok. Ucu bucağı yok ya.
Kötüsün gerçekten.
Çok kötü. Evet. Yani arabeskte mesela çok kötüye denk gelmiyorsun.
Nerede duyarsan duy, orası internet kafeye dönüşüyor. Evet, evet, evet, çok evet, acayip evet. Bir şey yani. Ve böyle birbirleriyle falan da net düşmanlıkları var ya. Hani
Var mı acaba net düşmanlık ya? Bir ara bu diss atma muhabbeti vardı ya. İşte Norm Ender falan hani hatta bunu en üst seviyeye taşıdı ya.
Şey mi bu? Gerçek hayatlarda, kankalarda. Orada mı böyle?
Yani o rapin, rap kültürünün içinde olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben ya. Yani kızgın olmana gerek yok veya gıcık olmana gerek yok. Bu besleyen bir şey müziği.
Ama ne bileyim böyle bazen sosyal medyadan da böyle kavgalarına denk geliyorum. Hani hiç eski şeylerdeki sanatçılarda görmediğimiz, alışık olmadığımız bir şey. Bir taraftan samimi çünkü eski sanatçılar da birbirini sevmezken seviyormuş gibi yapardı.
Ya bir de biz çok alışık değiliz abi bu kültüre. Yani biz ne izledik TRT zamanı?
Abi, Türk
karşı
sanat
tarafı
müziği,
översin, popolaşma, yavuşak diye şarkı ya, yazıyor evet. Adam yani. İsim vere vere.
Şöyle Türk sanat müziği olsa ya böyle. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Allah belanı versin Metin Milli'ni.
Tabii abi yani biz bu kültüre alışık değiliz ki.
Bunu anaya babaya da dinlettiremezsin. Biz çünkü gençliğimizde işte bu rap müziği ilk dinlediğimiz zamanlarda falan böyle havalı bir şey diye işte anneye babaya dinletiyorduk. İşte Cannibal Corpse şimdi birazdan geliyor. İşte babaannemin...
anneye babaya Cannibal Corpse mu dinletti?
Babaannemin 3 aylığıyla dövme yaptırdım. Vaa ne kadar sertiz falan diyorsun. Rapçiler herkese ezdi geçti.
Ya ben bir ara Rock FM'de çalışırken tabii babam yayına katıldığım için dinliyor yayınları.
Evet.
Bir sabah yayını Mesut'la bitirdik. Ve Mesut o ara 9'da 10 arası daha sert çalıyordu. Hmm. İşte biraz daha böyle sertleşiyordu. Babam ben kahvaltı sofrasında baygın buldum.
Neden be?
Adam metal müziğe maruz kalmış saatlerce. Adam türkü dinleyen adam normalde yani. Hani ona işte böyle şey şarkı olması lazım. Hafif şarkı, yumuşak şarkı olması lazım. Böyle 3 saat adam rock müzik, metal müzik. Yemin ediyorum peynirin üzerinde yatıyordu. Sıçarım senin metaline diye.
İlker senin çocuğun var. Ve artık babasın ve başka sorumlulukların var. İyi bir baba olduğunu düşünüyor musun?
Düşünüyorum ya.
Mesela kendi babanla senin babalığını kıyaslıyor musun?
Kıyaslıyorum. Ben babam gibi davranıyorum çocuğuma. Yani babam bana nasıl davrandıysa ben de oğluma o şekilde davranıyorum. Onu hissediyorum. Mesela babam aşırı rahat bir adamdı.
Hı hı.
Ama müthiş rahat bir adamdı yani. Ve aynı zamanda tabii...
Sorumsuzluk seviyesinde mi?
Ya bir örnekle bence taçlandıralım. Yani ne desem boş. Şöyle bir hikaye var. Ben 2 yaşındayken babam beni elimden tutmuş pazara götürmüş.
Hı hı.
Beni kaybediyor orada. Eve gelmiş şey demiş anneme. İlker geldi mi? Annem yok deyince tamam demiş çıkmış koşarak. Bu yani babam. Senin baba ne alemde?
Benim babam böyle toplumun ona yüklediği sorumlulukları mecburen sırtında taşıyan, onun haricinde ekstra hiçbir şey yapmayan bir adamdı. Aslında tipik Türk babası. Yani böyle işte maaşını getirir koyar anneme, işte bununla şunları yapalım, bunları yapalım, ay sonu hesapları yapılır.
Harçlı annenden mi alıyordu?
Harçlı annemden alıyordu.
Muhteşem.
İşte pazar parasını annem ayarlıyordu falan. Onun dışında bizim mesela derslerimizle hiçbir şekilde ilgilenmeyen bir adamdı. Özel gün bilmez. Hiçbir şeyle ilgilenmez.
Şeyi biliyor musun ya? Çocuk yerde oynarken ayağıyla çocuğu seven.
Vallahi kaç defa ben ayakla seviyorum.
Çocuk bunun baş parmağını tutuyor da bu sadece oturduğu yerden ayağını sağa sola yapıyor.
Evet, evet.
Çocuk da onunla ilgilendi zannediyor. Öyle
ben de gerçekten mutlu oluyordum yani.
Tabii olursun abi.
Ayağıyla öyle sırtıma dokunuyordu, bir şeyler yapıyordu. Sonra azıcık iteleyip bırakıyordu öyle. Vahşi hayat ya. Baya netçe ya da eğlenecek hayat yani. Yıllar önce doğum günümde ben biliyorum babam aramaz. Çünkü unutur. Doğum günümde ben aradım babamı. Böyle biraz sohbet ettik. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işler nasıl falan diye konuşuldu. İşte dedim ki bugün de benim doğum günüm. Ondan dedim aradım seni falan. Çünkü beklemiyorum aramasını. Böyle bir numara yaptı falan böyle. Sanki unutmak istemiyormuş da unutmuş falan diye şunu dedi abi. Aa dedi dur kapat ben arayayım dedi. Buradan sorumluluğuna puan verecek olsam babamın. 2 ya.
2 var 2. Nereden baksan koca bir 2.
En azından maaşı getiriyor. Babanın var mı böyle özel gün unutmuşluğu?
Abi babamın şöyle bir hikayesi var. Şimdi babam uzun yıllar kara kalem portre yaptı Maltepe'de.
Evet.
Resim yapıyordu yani. Babamın yanında da bir tane Bahar diye abla var. O da çiçek satıyor. İkisi bir depo kiraladılar. Babam akşam işte o şövalesini, kara kalem portreleri eve getirmek istemiyor. Kadın çiçekleri getirmek istemiyor. İkisi aynı yere koyuyorlar. Ufacık bir depo işte karanfil, papatya.
Orta kullanıyorlar.
Tabii tabii yani işte bir işgaliye parası veriyorlar. Yani 200-250 neyse işte oraya resimler her şeyi konuyor böyle. Bir gece babam çok sarhoş geldi eve. Evlilik yıl dönümleri abi.
Eyvah.
Babam da böyle kafasını yan çevirip oturuyor alkollü bir şekilde. Yani sızdı sızacak. Televizyona bakıyor böyle. Tabii gitti gidecek. Halde bir şey dedi. Hatırlamadın değil mi dedi. Ne ya dedi. Neyi hatırlamadım dedi. Bugün dedi yıl dönümü dedi. Babam yanıma çağırıp şey dedi. İlker şu anahtarı al. Depoya git. Azıcık papatya. Birazcık menekşe. Annene buket yap. Annen sevinir dedi. Biz ablamla gece abi gittik depoya Maltepe'de sahilde. Eyvah. Açtık böyle içeride çiçekler var. O şeyi de bulduk. Hışır kağıtlar var ya.
Ha.
İp var onu bulduk. Sprey sıktık. Vallahi çiçekçilik oynuyoruz gecenin köründe yani. Anneme muhteşem bir buket yaptık. Babama verdik, babam anneme verdi. Sence Türkiye'de stand-up seyircisi var mı?
Var artık. Türkiye'de stand-up seyircisi var diyebiliriz ama tabii kültürel olarak daha bir eksiklik var.
Hı.
Ben Amerika'daki çok eski stand-up'ları seyrettim. Şöyle söyleyeyim 1950'lerde falan başlamış kültür. Biz 1970'ler diye biliyorduk. Fakat 50'lerde stand-up yapan insanlar var ve sahneler full.
Şaka yapıyorsun.
İnanılmaz.
Comedy Club var mıymış 50'li Comedy yıllarda?
Comedy Club ne? Büyük tiyatro sahnelerinde 5'er bin 6'şer bin kişiye oynamışlar 50'li yıllarda. Şimdi bunun Türkiye'ye böyle Netflix'le birlikte gelmesi. Daha öncesinde tabii Cem Yılmaz'ın çok büyük bir adım atmış olması.
Uğur Yücel'in çok eski videoları var. Denk geldin mi hiç?
Çok da fena olmayan hikayeleri var. Yani. Bayağı güzel hikayeleri var Uğur Yücel'in. Stand-up denemesi. Orada tabii oyunculuğunu müthiş kullanıyor.
Ama stand-up'ta şöyle bir şey var bence ya abi. Yani oyunculuk kısmını bir tiyatrocu kadar gerçek yapmaman gerektiğini düşünüyorum ben. Taklide girdiği zaman bir anda stand-up'tan kopup taklit yapan adama dönüşüyor. Ve o uzun sürüyor. Yani çok büyük büyük taklitler.
Olabilir.
Stand-up'ta karaktere girip çıkıyorsun ya anlık. Şakayı yaptın ve çıktın gittin.
Hı hı.
Onlar da ona bir alan ayrılıyor, bölüm ayrılıyor sanki.
Çünkü çok büyük bir alışkanlık var.
Evet.
Hani bir rol karşılığı olan bir şey yani. Öyle yani 5 saniyede yapıp çıkamazsın ya. Muhtemelen dediğin o.
Ana hikayeden kopuyorsun ve hani punchline denen en yüksek kısım var ya patlama kısmı. Ondan uzaklaşmış oluyorsun.
Olabilir. Yani. Ben mesela Adam Sandler'da da tam tersini gördüm. Stand-up gösterisinde. Çok komik olmayan hikayeleri muhteşem bir oyunculuk tecrübesiyle yani inanılmaz bir noktaya taşıyor. Fakat senin dediğine dikkat etmiş olacak ki çok kısa sürede çıkıyor ondan.
Adam dinler bizi. Türkiye'de şöyle oluşuyor bence stand-up seyircisi. Stand-up'ın çok iyi olsa bile her gösterin dolacak diye bir şey yok. Kitleyi başka yerden yaratman gerekiyor.
İnsanlar başka yerden seni duyup geliyorlar.
Evet yani o insanları başka bir mecrada güldüreceksin ve etkileyeceksin. Ondan sonra gösterine bilet alıyorlar. İşte ne yaptık yıllarca? Radyo programı yaptık.
Hı hı.
İşte hani kendi adıma konuşayım. Şu anda Instagram'a skeç yapıyorum.
Evet.
Bir şekilde orada insanları memnun ettiğim zaman ha bu adamın sahnesi nasıl diye merak edip geliyorlar. Ama şey örneği de çok var. Hani çok fazla komedyen var Türkiye'de şu anda. Amatör de diyemeyiz bence. Çünkü para kazanıyorlar. Ünlü değiller ama her hafta çıkıyorlar sahneye.
Tabii profesyonel olma kıstası ünlülük değil zaten.
Değil abi yani sonuçta adam stand-up'tan para kazanıyor. Ama büyük kalabalıklar tanımıyor ama kültürde yeri var. Biz evet. De tanıyoruz. Şimdi mesela çok iyi sahnesi olup 10 bilete 8 bilet oynayan çok arkadaşım var. Komedyen.
Benim de çok bildiğim insan var.
Ve
çok...
diyorsun ki yani bu adam olmuş artık. Yani 500 kişinin karşısına çıkabilir, 2000 kişinin karşısına çıkabilir ama stand-up iyi olduğu halde başka bir yerden tanınmadığı için gösterisi dolmuyor.
Ki şunu da belirtelim. 50 kişiyi güldürmekle 1000 kişiyi güldürmek arasında o kadar büyük fark var ki.
Var.
50 kişiyi güldürmek dünyanın en zor işi.
Doğru.
1000 kişi de çok acayip bir şey oluyor. Zaten bir yerden kahkaha tufanı başlıyor ve böyle bir Meksika dalgası gibi inanılmaz bir şekilde yayılıyor ve sen sadece izliyorsun olanı biteni. Çok enteresan bir durum bu.
Doğru abi bir de 50 kişi de yani bunun 30'u asık suratlı olsa, iyi seyirci olmasa geriye 20 kişi kalıyor.
Küçük
ama binde...
bir duvarın içinde işte duvara çarpıp geri geliyor kahkahalar. Evet.
Binde bu oran yüksek yani. Binde elbet bir 200 kişi buluyorsun kendine gülecek. Ve o 200 gerçekten tüm salonu idare evet. ediyor, götürüyor.
Gerçekten kahkaha bulaşıcı bir şey. Hı. Bazen gerçekten neye güldüğünü bilmeden gülmeye başlıyorsun stand-up gösterisinde. Sahnedeyken. Hı. Tabii televizyondan izlerken böyle bir durum yok gerçekten.
Eski Ali Poyrazoğlu'nun gösterilerine denk geldim mesela. Araya böyle şakşakçılar konuyormuş, biliyor musun?
Ya ben bunu çok duydum. Bunu ciddi olarak hala yapanların olduğunu duydum.
Tabii vardır bence yani. Çünkü dediğin gibi bir ateş istiyor ya.
Evet.
Yani biri kahkahayı patlattığında mesela bazı gösterilerde olur. Genelde hanımefendiler bunu çok yapıyor böyle. Çok büyük gülen kadınlar var ya. Evet. Gı gı gı diye öyle sağını solunu çekiştire
herkes
çekiştire.
Herkes deliriyor bir noktadan sonra. Evet. Onun kahkahasına gülmeye başlıyorsun.
O kadın mesela gülünmemesi gereken bir yerde kahkaha atarsa tüm salon gülmeye başlıyor. Evet. Böyle minik ateşlemeler aslında sahnedeki adamın çok işine yarıyor.
Bu mesela etik olarak sence doğru mu?
Hangisi?
Bir tavşan seyirci olayı.
Doğru.
Eşin, dostun ya da işte belki profesyonel olarak çalışan birinin insanları orada güldürmek için kahkaha atması.
Bu ne biliyor musun abi? Futbolda amigo doğru mu sence?
Hmm.
Tribünleri coşturan adam doğruysa stand-up'ta da ateşleyecek adam ya da kadın bence doğru.
Olabilir.
Yani var olan bir enerjiyi yükseltme, ortaya çıkarma adına yardımcı biri o.
Böyle düşününce evet. Bir taraftan gibi de düşünebiliyorsun. Lan dolandırıcılık bu.
Abi sana bir şey
orada
söyleyeyim.
Orada da gülünecek ne var?
Bir gösteri kötüyse eğer, istediği kadar biri ateşlesin o gösteriye tabii, gülünmüyor.
Evet. Ya 50 tane tavşan olsun.
İmkan yok.
Evet, sen kötüysen olmaz bu iş.
Yani şimdi mesela yurt dışında, hani ben de bir keresinde Londra'da Comedy Store diye bir yere gittim abi. İşte hı-hı. Orada gösteri izledim. Orada mesela moderatör var. Çıkıyor ve onun görevi sadece o, yani yarım saat sahneyi ısıttı ve daha sonra stand-upçılara devretti. Ve o moderatör asla stand-up yapmıyor. Sadece interaktif insanlarla muhabbet. Hmm. Amacı da ortalığı yumuşatmak yani o.
Evet.
Abi stand-up veya işte sahne sanatları izlemek aslında bir kültür ya. Yani topluca izleyip topluca eğlenmen gerekiyor. Bizim kültürde şöyle bir şey var nedense, bir utanma duygusu var insanlarda. Ulan tek gülen ben olur muyum korkusu insanları mahvediyor.
Evet.
O yüzden bir iki gülmeden sonra insanlar açılıyor ve birlikte hareket etmeye başlıyor.
Doğru.
Adamlar bunu çözmüş. Yani bir moderatör var, sürekli güldürüyor, neşelendiriyor insanları. Ondan sonra sen sahneye stand-upçı olarak çıkıyorsun ve ne desen artık işin kolay.
Evet. Bir de fark ettiğim bir şey, bizdeki seyirci kendine uzak olan şakaya çok gülüyor. Evet. Kendini dışarıda konumlandırabiliyorsa ve başkasının düştüğü durumu hissediyorsa... İnanılmaz gülüyor.
Kafam rahat hissiyatı çok keyifli değil mi?
Kendine yakın bir durumsa gerçekten müthiş geriliyor. Gülse bile çok küçük gülüşler. Yani asla kahkahaya dönmüyor. Fakat Amerika'da ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Birçok kez de gördüm. Kendine ne kadar yakın hissederse konuya o kadar fazla gülüyor insanlar. Bu tamamen işte kültür farkı. Ölüme çok yaklaştığım bir an oldu mu?
Oldu abi.
Nerede ve nasıl?
Ya gerçekten bak 35 yaşındayım. Bir kere ölüme bu kadar yaklaştığımı hissettim. Yani böyle 1 saat 2 saat boyunca o adrenalin damarlarımda gezdi. Lan ölüyor muyum, artık bu son mudur gibi bir düşünceye kapıldım. Bundan yıllar evvel ben Ukrayna'ya gittim gemiyle. Bayağı Karaköy'den Odessa'ya bir gemi kalkıyor. Adı da Yuzhnaya Palmira diye. 28 saat sürüyor abi. O gemiye bindim. Bir de geminin böyle kitlesi enteresan. Yani işte inşaat işçileri var. Hayat kadınları. Hayat kadını mı denir?
Vallahi bilmiyorum. Yakma bizi dur.
Ne diyelim?
Seks işçisi mi demeliyiz?
Diyelim.
Emekçi kadın da denilebilir. Bilmiyorum. Bu konuda sürekli böyle terimler değişiyor ve takip etmekte zorlanıyoruz ama niyetimiz iyi olduğu için bizi affedersiniz diye düşünüyoruz.
Tamam. Seks işçisi. Karar vermiş.
Yani sonuçta diğerleri de işçi ya.
Evet, evet. Hani... Ya işçi dolu bir gemi. Evet. Öyle diyeyim sana. Bir de ben. Kitle bu. Yani abiler, ablalar, bir de ben varım. Ben böyle tabii yaşım genç. 21-22 yaşındayım. Biraz daha abilere göre güzel giyiniyorum. Onlar çünkü atlet terlikle dolanıyorlar geminin içinde. Yani ne giysen onlardan şıksın zaten. Ben kotumla tişörtümle gemideyim abi. Gece böyle işte bir 14 saat falan gittik herhalde. Yani öğlen 1'de çıktık. Gece artık 4 sıraları mı 3 sıraları mı ne? Karadeniz'in göbeğindeyiz ve geminin içinde bir kumarhane var. Kumar oynanıyor. İşte
güzel ortam yani.
Çok güzel ortam yani. Bir tane diskosu var. Diskoya gittim ben. Bir masaya oturdum.
Sen neden bu gemideydin?
Hiçbir fikrim yok abi. Tamamen macera.
Kaçırdılar beni. Nasıl ya?
Tamamen macera yani. Baya gençlik macerası aynen.
Aa, gözü karalığa bak.
Ha yani. 28 saat gideyim geleyim diye. Zaten 2 gün kaldım Ukrayna'da, Odessa'da. Gece işte 4 suları falan geminin diskosundayım. Böyle bir öbek adam hatırlıyorum, tamam mı? İnşaat işçisi ve arkasında adamları, böyle 40-50 kişilik bir ekip. Artık Samsunlular mı, Konyalılar mı, bir ekip var orada. Kadınlar oynuyor çok güzel diskoda. Bir de ben işte böyle hafiften minik minik danslar ediyorum. İki kadın, çok güzel kadın yanıma geldiler ve oynamaya başladılar benimle. Ben de kalktım ayağa, oynuyorum falan. Adamlar bana çok pis pis bakmaya başladı. Sonra önünde bir tane sigara içen abi var, böyle sürekli sigara içen adam. İki tane adamını bana yolladı. Ben böyle dans ederken onlar da figürle yanıma gelip Cemil abi sana kafayı taktı, kaç oğlum gibi bir şey dediler. Ben oturdum masaya, kızlarla dans etmiyorum. Kızlar beni zorla kaldırmaya çalışıyor. Ben hayır, dans etmeyeceğim diyorum sizlerle. Adamlar bana çok dik dik bakıyor. Sonra adamlar geldi, şey dedi, bak Cemil abi bu masayı bir hafta evvelden ayırttı. Bu gemideki her şey ona aittir dedi. Kaç oğlum dediler. Ben bir de yani gittiğim ay Ocak Şubat falandı, yani kış ayıydı. Abi bak, kaç katlı gemi, çıktım en üst kata. Gemi batarken derler ya işte kadınlar çocuklar filikalara diye, filika buldum oğlum, içine saklandım.
Ciddi misin?
Yemin ediyorum sana.
Ama bu nasıl korku?
Oğlum 2 saat abartmıyorum bak, gece 4'ten sabah 6'ya kadar Karadeniz'in göbeğinde filikanın içinde brandanın altına girdim. İnşallah beni bulmazlar diye böyle minik minik sigara içe içe.
Gelen olmadı mı?
Yemin ediyorum mülteci gibi.
Kaç devre.
Kimse gelmedi yanıma o esnada. Herhalde kimse düşünememiş olan adam filikanın içine girmez diye. 2 saat ben orada saklandım. Neyse daha sonra yattım kalktım falan. Baktım beni birileri takip ediyor geminin içinde. Bana kafayı taktılar. İndirecekler yani. Tabii oğlum, varamıyoruz yani. 14 saat daha yolum var benim. Karadeniz'in göbeğindeyim yani. Beni öldürseler, denize atsalar kimsenin haberi olmaz. Abi ben daha sonra başka bir güruh buldum. Yine aynı o kalabalıkta adam topladı. Dedim neresiniz, biz Maraşlıyız dediler. Dedim beni alın, ben de Maraşlıyım. Ben bunların arasına katıldım abi. Bayağı beni o 40 kişilik adam grubu korudu diğer gruba karşı. Ve ben onlarla Odessa'ya indim. Onlarla şehir merkezine kadar yürüdüm. Oradan koşarak kendi yoluma gittim. Ama gerçekten en çok yaklaştığım an odur.
Peki gerçekten öldürebilirler miydi yani? Abi, bu hani bir gençlik korkusu mu?
Yok lan, ne gençlik korkusu ya, gayet. Adamlar takip ediyordu gemide ya.
Çok komik.
Sağa ya. Sola tabii. Yani filika içine saklanır oğlum. Nasıl korku bu?
Neden orada olduğun da çok belli aslında. Hani gezeyim geleyim demişsin ama. Odessa gemisi falan.
Ya bir de şey düşünsene. Başına bir şey gelse Karadeniz'in göbeğindesin yani. Bulunmana imkan yok falan. Vallahi çok ucuz atlattım ya.
Benim bu kadar net ölüm korkum olmadı.
Değilse anlatma hocam. Bize öyle fas afiş öyle gelme.
Trafik kazası geçirdim ben yıllar önce. Böyle şey... gece bir tırdan düşen bir demir parçasının üstünden geçtim arabayla.
Of.
Lastikler bir anda patladı. Araba işte hızdan ötürü böyle savruldu.
Kontrolü kaybetti. Son durak sahnesi, Final Destination gibi.
Galiba işte ona benzer bir sahne. Fakat şey, bir şey olmadı ama tabii çok hani o an sonlanana kadar bir 150 metrede sürüklendi araba. Cam zaten tuzla buz oldu falan. Çünkü böyle yol direklerine çarptım. Cam tuzla buz olunca hiçbir şey görmüyorsun ve durana kadar ne olacağınla ilgili hiçbir fikrin yok. Sadece gözünü kapayıp bekliyorsun. Hayatta mı kalacağım, öleceğim mi diye. Orada gerçekten şey oldum böyle. Hani ölüme çok yaklaştığım bir anda ya da yakın hissettim, bilmiyorum. Sonra yıllar sonra böyle kazalar geçirmiş insanların TEDx'te konuşmalarına denk geldim. Abi herkesin hayatı çok değişmiş. Böyle herkes anlatıyor. O günden sonra işte hiçbir şeye kızmamaya başladım. Çocuklarımla daha çok vakit geçtim. Ben hayvan gibi yaşamışım yani. Ulan bu kadar kaza geçirmişsin. Bir fırsatı değerlendir değil mi?
Ne Antep fıstığım ekşidi.
Hiçbir şeyden kesmedim abi. Hiçbir şeyden kesmedim. Hayvan çocuğu gibi yaşadım.
Yine ne güldür güldürün tekrarlarını izlememezlik ettim.
Aynen. Yine herkesle kavga ediyorum falan, böyle saçma sapan huylarım devam ediyor.
Abi öyle adamlar deliriyor zaten sonra, biliyor musun? Yani genç yaşta işte ölüme yaklaşıyor. Hı-hı. Sonra bir 10-15 yıl ne bileyim işte İstanbul'u terk ediyor. Heh. Bir deniz kenarına gidiyor. Orada işte ruhunu dinlendiriyor falan. Ona bir 45 yaşında. Bak çok erken kaçarsan sahibi yerine 45'te tekrardan falan ben gençtim diye bir sinirle geri dönüyorsun İstanbul'a.
Ben valla hiç abi ertesi gün böyle trafikten raporu aldım. Arabayı servise çektik. Pert olacak mı olmayacak mı kavgası yaptık böyle. O kadar dünyevi dertler ki yani.
Değeri ne kadar düştü diye baktım.
Onlara bak. Fakat sonra şeyi seyrettim bu TEDx'teki konuşmalarda. Adamın uçağı düşmüş abi.
Hı.
Uçakta da herhalde herkes ölmüş. 2-3 kişi kurtulmuş. Bir tanesi de bu adam. Anlatıyor şimdi bayağı işte uçağın düşüş anını falan anlattı. Çok kötü tabii, anlatırken çok irkiliyorsun. Sonra adam işte şeyi anlattı. Bu olaydan çıkardığı dersleri. İşte çocuklarıyla belki de son görüşmesiydi falan diye anlatıyor böyle. Ondan sonra daha mükemmel baba oldum. Çocuklarıma vakit ayırdım falan. Sonra bir baktım abi, herif TEDx'le turneye çıkmış. Ulan 6 ay gezmiş bütün dünyaya, çocuklarıma daha fazla vakit ayırdım diyor. Çocuklar yok ortada. Demek ki samimi değilsin yani. Evet. Demek ki insanın başına gelen bir şey böyle insanın hayatını çok da değiştirmiyor.